Annemi bir daha görebilsem. Zana Muhsen.
Ayrım 20.
Markus 1 yaşındayken hiç beklemediğim biri beni görmeye geliyor. Uzun süre önce 1980 yılında Nedide gelmeden bir gün önce kaşla göz arası gördüğüm Ahmet abi. Şans eseri şu aralar ne Abdülkadir Yemen'de ne de Abdullah. Vart bir adamın benimle görüşmek istediğini söylüyor. Selam diyor. Selam. Ahmet ağabeyim ben. Duygulardan arındırmış olmalıyım kendimi. Çünkü içimde hiçbir şey hissetmiyorum. Yine de nezaket gereği. İçeri gir ve rahatına bak. Bavulun yok mu diyorum. Yok, yalnızca yedek bir gömlek aldım yanıma. Birlikte olana geçtiğimizde yüzüne bakıyor da en sonunda gerçeği algılıyorum. Ahmet bu, ağabeyim, ailemden biri. Bu kez aynı dilde karşılıklı konuşabiliriz. Konuşuyoruz da ve ondan o kadar çok şey öğrenebiliyorum ki. Karşılaştığımız sırada olup bitenlerden haberim yoktu. Bilseydim bir şeyler yapmaya çalışırdım. Burada nasılsın? Başımızdan geçen felaketleri, 7 yıllık mutsuzluğumu anlatıyor, annemden ve umutlarımızdan söz ediyorum. Benimle birlikte ağlıyor. Sonra anlatma sırası ona geçiyor. Babam bizi Yemen'de bırakınca Leyla ile beni büyük babamız büyüttü. 10 yaşındayken Leyla'yı evlendirdiler. Bence kocasını seviyordu. Birkaç yıl onun yanında kaldı. Sonra adam orduya alındı ve savaşta öldü. Bunun üzerine Leyla'yı nefret ettiği birisiyle evlenmeye zorladılar. Dayak yiyormuş. Bunu kendisi söyledi. Aden'de oturuyorlar. 3 çocuğu var ve 4.süne hamile. Yıllardır görmüyorum onu ama arada bir haberini alıyorum. Bence o da senin gibi kişilikli. Elinden geldiğince yeni kocasına kafa tutuyor. Boşanabilir mi? Aden'de kadınlar kendilerine kötü davranan kocalarını mahkeme yoluyla yargılatabiliyorlar. Şikayette bulundu ve mahkeme karısına iyi davranmayacak olursa gelecek sefer kendisine boşanma hakkını tanıyacağını bildirdi. Artık daha dikkatli davranıyor. Ahmet üzgün ve şaşkın görünüyor. Onun öyküsü de benimkinden parlak değil. Babamız onları terk edip gittiğinde büyük baba Kuveyt'te çalışıyormuş. İlk karısı yani babaannemiz öldüğü için çocukları ikinci karısına teslim etmiş. Bu cadı kadın da onları artıklarla besleyip dövüyor ve çalışmaya zorluyormuş. Her gece odun toplamamız için karanlıkta yalın ayak dışarı gönderiyordu bizi. Yeterince toplayabilmek için bazen kilometrelerce yol yürüyorduk. 13 yaşımda orduya alındım. Gönüllüler çok azdı ve her yerden gençler toplanıp götürülüyordu. Polisler köylere inip aile izin verse de vermese de onlara el koyuyorlardı. Bizim eve geldiklerinde hasta olduğum için beni istemediler ama ihtiyacı da alıp götürmeleri için ısrar etti. Benden kurtulmak istiyordu. O zamandan beri ordudayım. Çok zor bir hayat ama arada bir izin alıp köye geri geliyor ve biraz para kazanıyorum. Zaten hiç seçeneğim yok. Büyük baba evlenmeme karşı çıktı. Bana bir kadın almak için para vermek istemiyor. Babamı nasıl dandırıyor? Yalnızca bakışı farklı. Hüzünlü, yumuşak, boyun eğmeye alışık bakıyor. Çocukluğunda yalnızca bunları görmüş. O da gençlik nedir bilmemiş ve erkeklik yaşantısından mahrum bırakılmış. Bugünlere neden olan insanı düşündükçe ne diye çocuk sahibi olduğunu merak ediyorum. Herhalde yetiştirmek için değil, sevmek, beslemek, korumak için de değil. Kurtlar bile ondan düzgün davranırlar. Babamın gidişi hep gözlerimin önünde. Leyla geri dönmesi için aykırıyordu. Arada bir mektup yazıp nasıl olduğumuzu sordu. Hiçbirini yanıtlamadım. Ahmet o kadar yorgun ki konuşurken uyuyup kalıyor. Dinlenmesi için onu bırakıp karanlıkta su ve odun bulmaya çıkıyorum. 4 ya da 5 yaşında aynı işi korkudan titreyerek yapan ağabeyim geliyor gözlerimin önüne. Annesiz, sevgisiz, vahşi bir ülkenin dehşetiyle baş başa. Tanrım, ne çok nefret var içimde. Geceliğin kaldığımız yerden anlatmayı sürdürüyoruz. Annem anımsıyor musun? Hayır. Gösterdiğim fotoğrafa bakıyor bir süre. Annesi. Hiç annesi olmamış sanki. Onunla ilgili hiçbir anısı yok. Babamıza gelince benim kadar o da nefret ediyor kendisinden. Hiçbir haber vermeden annemin ziyareti üzerine bizi görmeye gelişi garip bir biçimde merakımı çekiyor. Abdülkadir da ya da babam neler hazırladığımızı öğrenmek için onu göndermiş olabilir mi? Tasarlarımızdan hiç söz etmiyorum. Herkesten hatta ağabeyimden bile kuşkulanmayı öğrendim. Yalnızca Nedide'ye ve anneme güvenebilirim. Zaten savaşmaları için onları iteleyen de yine benim. Bunca yıldır yavaş yavaş onu yutmaya hazırlanan çevresine karşı direnmesi için kardeşimle uğraşıp durdum. Yemence konuşmak, Yemenliler gibi yaşamak, çalışmak, 14'ünde hassas, etki altında kalabilecek bir çocukken bir Yemenli kadın gibi acılara katlanmak. Ben olmasam çöküp giderdi o. Ahmet kendi köyü ve nefret ettiği ordu dışında hiçbir yeri tanımıyor. Kendi iradesi dışında olsa da elinde sonunda bir Yemenli olmuş. Yine de bu köylerdeki yaşamın normal olmadığını fark etmekte gecikmiyor. Burası geri kalmış bir bölge. Bu tür şeyler geçmişte kaldı. Artık kimse böyle yaşamıyor. Sen de böyle yaşamışsın. Evet, çünkü büyük babam babamızdan nefret ediyordu. Ona olan bütün hıncını bizden aldı. Beyaz saçlı ihtiyar geliyor yine aklıma. O sıralarda ona içimi dökmeyi nasıl istemiştim oysa. Ahmet birkaç günlüğüne yanımızda kalacak. Nede dayı görmesi için onu Asube'ye götürüyor. Kısa süre içinde köylüler kendisinden koşulanmaya başlıyorlar. Kaçmamız için bize yardım etmeye geldiği söylentileri dolaşıyor dillerde. Oysa bizim için hiçbir şey yapamayacağını gayet iyi biliyorum. Ne gücü var ne de parası. O da bizim gibi bir tutsak. Köyde olup bitenleri anında haber alan Abdülkadir'a hiçbir işe kalkışmamamız için bizi uyaran bir mektup yazıyor. Bunun yanı sıra ağabeyime yiyecek bir şeyler almam için para göndermiş. Konukseverlik maskesinin ardına gizlenen kaba bir gardiyan o. Ahmet ise yiyecek getirmediği için kendi kendine kızıyor. Uzun süredir ne bir portakal ne de bir elma yiyebildim. Kuraklık yüzünden meyve kıtlığı çekiyoruz. Çay, mısır, tavuk, tek lüksümüz bu. Hiç tanımadığı İngiltere yaşantısını hevesle anlatıyorum ona. Diğer kardeşlerini tanımlıyorum. Okuldan, rock ve reggae müziğinden, danslardan, bir zamanlar yaşadığımız sevinçli olaylardan söz ediyorum. Belki günün birinde annene kavuşmana izin verirler. Yanıtlamıyorum. Yalnız kuşku duyduğumdan değil, yavaş yavaş umudumu yitirdiğim için korkunç bir kan kaybına uğruyorum sanki. Gökyüzünün sıcaktan bembeyaz kesildiği garip bir gün. Ahmet Nadida'nın evinde. Yere serili muşambanın üzerinde yüzüstü uzanmış bir plastik parçasıyla oynayan Markus'u izliyorum. Birden dışarıdan bir gürültü duyuyorum. Asube'den gelen, peçesi altında soluk soluğa ve ter içinde kalmış bir kadın bir çırpıda söyleniyor. Küyenden geldi. Yanında yabancı İngilizler var. Yüreğim sıkışarak Markus'u kaptığım gibi kapıya yöneliyorum. Wart bağırmaya başlıyor. Nereye gidiyorsun? Kardeşime. Gitme yoksa kötü olur. Umurumda değil, gidiyorum. Haberciyle birlikte hızla dağdan aşağı iniyorum. Yarım saat sonra Nedida'nın evinin önünde vardığımda tanımadığım iki yabancıyla burun buruna geliyorum. Biri erkek, biri kadın. Fotoğraf makinelerine kapıp gelmiş turistlere benziyorlar. Annem nerede diye bağırıyorum. Kadın yanıtlıyor. Anneniz gelmedi, biz gazeteciyiz. Haberci yanılmış. Biri kadın olan iki İngiliz görünce kadını annem sanmış. Nedida yavaşça evden dışarı çıkıyor. Ziyaretçileri görmeye gelen onca meraklı insanın varlığına karşın sakinliğini koruyor. Gazeteciymişler, bizi bulmaya gelmişler. Sevinçten havalara uçuyorum. Cenevre'den birilerini bekliyordum ben, oysa bu çok daha iyi. İngiliz basını burada. Önlerinde büyülenmiş gibiyim. Dönüşlerinde her şeyi anlatacaklar. Sonunda planımız yürürlüğe giriyor. Sonunda annem bizi buradan çıkarmanın bir yolunu buldu. Kalabalıktan dolup taşan Govad'ın evine giriyoruz. Kadın Londra'daki Observer'ın muhabiri. Kendini tanıtıyor. Elle MacDonald. Bu da fotoğrafçımız, Ben Gibson. Her ikisini de uzun süre süzüyorum. İki İngiliz. Sarışın, kısa saçlı Ellen'ın yüzünde kararlı bir ifade var. Pantolon ve gömleğiyle turist havasında. Ben Gibson da öyle. Ancak kelebek avcısını andıran kafası ve dudaklarındaki gülümsemeyle başka bir gezegenden gelmiş gibi görünüyor. Rehber kadını da tanıştırılıyorum. Anneme de aynı kadın yardımcı olmuştu. Bir de arabanın şoförü var. Çevresinde bakınırken kemerindeki tabancaya sinirli sinirli dokunuyor. Bazıları tüfekli olan köylü erkekler gözlerini onun üzerinden ayırmıyorlar. Ellen, ne kadar çok bekledik ki. Bizi götürecek misiniz? Lütfen hemen gidelim. Merhaba, nasılsınız ya da bu tür sıradan bir şey söylemişim gibi sakin sakin yüzüme bakıyor. İngilizce konuşuyoruz ama yine de temkinli olmalı. Ayrıntılara girmekten kaçınmalıyız. Çünkü odadaki bu silahlı erkeklerden bazıları durumu anlayabilir. Elin kısık bir sesle hiçbir şey olmamış gibi şoföre sesleniyor. Kızlarla çocuklarını cibre tarzı götürmek olası mı? Şoför birden alt üst oluyor. Buraya gazetecileri getirmiş olduğunu ancak anlayabiliyor. kullandığı cip Yunusef'e ait. Yemen'de geçirdikleri tatilde bizi görmeye gelen ve annemin dostu olan doktorları taşıdığını sanıyormuş. Anlaşılan gazeteciler bize ulaşmak için ustaca davranmışlar. Parlak beyaz cip birçok dağ köyünde tanınıyor. Yunusef tarafından Makban eyaletindeki küçük tedavi merkezine ilaç götürmek için kullanılıyor. Ahmet olup bitenleri kısaca şoföre anlatıyor. Sonra birlikte tartışıyorlar. Şoför başını olumsuz anlamda sallıyor. Yardım etmeyi çok istediğini ama başının derde girmesinden korktuğunu söylüyor. Bu insanlar yalnızca armağan getirmek için geldiklerini söylediler. Kızları alamam, götürecek olursam bana ateş ederler. Cesaret edemezler diyor Elin. Ateş etmeseler bile fazla uzağa gidemem. Bölgede iyi tanırlar beni. Taiz hastanesinde çalıştığımı herkes bilir. Beni kolayca bulurlar. Onları bu yoldan kaçırmak hepimiz için bir intihar olur. Dağları aşmamıza asla izin vermezler. Çevremizi saran erkeklerin bakışlarıyla tüfekleri onun haklı olduğunu kabul etmeye zorluyor bizi. Başka erkekler de geliyor ve oda tıka basa doluyor. Kovad'ın evine yabancıların geldiği haberiyle köydeki bütün erkekler uyarılmış. İçlerinden biri öne çıkıp kötü bir İngilizceyle konuşuyor. Kızları alsınlar ama çocuklar kalsın. Bu gerilimli durum yüzünden çılgına dönüyorum. Serbestçe yola çıkışımızı görür gibiydim. Bir araba, Yunusef'in şoförü ve İngiliz gazeteciler var. İlk kez özgürlüğe bunca yaklaştık. Avazım çıktığı kadar bağırıyorum. Tamam, alın çocuğumu. Bu çocuk tecavüz sonucu doğdu. Hepiniz bunu biliyorsunuz. Alın onu, alın onu. Netida beni sakinleştirmeye çalışıyor. Buradan gitmeyi ne çok istediğimi, ondan çok daha fazla istediğimi biliyor. Öfke içinde bunları söyleyebilmeme de çok üzülüyor. Oğlumu bırakmak. Çocuklarından ayrılma düşüncesinde onu katlanamayacağını biliyorum. Annesinin eteğine yapışıp herkese korkulu gözlerle bakan Haley olup bitenleri anlayacak yaşta. Karanlık ve tehdit saçan yüzlerine çocuğumun bir tecavüz ürünü olduğunu ve onlardan kaçmak için kendisini terk edebileceğimi haykırma cesaretini gösterdim. Aynı anda konuşup bağırışmaya başlıyorlar. Bazıları yumruklarını sıkıyor. Şoför elini beline götürüyor ve rehber kadın işlerin kötüye gittiğini, bir şeyler yapmak gerektiğini söylüyor Elena. Ne? Kat dağıtalım onlara, bir süre oyalanırlar. Yanlarında kat getirmişler, güzel bir önlem doğrusu. Elin gerginliği azaltacak bir şey bulunduğu için rahatlamış görünüyor. Şoför mucize bitkiyi dağıtıyor ve erkekler gerçekten de sakinleşiyorlar. Birkaç dakika içinde hepsi birden çiğnemeye koyuluyor. Elin yalnız başımıza görüşmemizi istiyor. Nadida ile birlikte ikisini dışarı götürüyoruz ve evin arkasındaki dik bir yalı yarın altına yerleşiyoruz. Taşların gölgesine çömeliyoruz. Konuşmalarımızı kimse duyamaz artık. Fotoğrafçı ben çabucak birkaç poz çekiyor. Biraz sakinleşince Elena dönüyorum. Herkes bizi unuttu sanmıştık. 7 yıldır birinin gelip bizi buradan çıkarmasını bekliyoruz. Bu iş için geldiğinizi düşünmüştüm. Çok üzgünüm Zana. Samimi görünüyor ve bence buraya kadar gelmeleri gerçekten cesaret işi. Ama düş kırıklığı. Gazeteciliği beklemekle geçen 7 yıl. Dile kolay. Acı dolu 7 yıl. Bu şekilde diken üzerinde yaşamak gitgide zor geliyor bana. Uykusuzluk, hastalık, kaygı, çeşitli sancılar. Köyün doktoru bana çeşit çeşit ilaç verdi ama arada bir çıldıracak gibi oluyorum. Kimse anlayamaz. Anlamak için burada yaşamalı. Pislik içinde, sinekler arasında, yarı aç, yarı tok, su ve odun taşıma işine katlanarak bu moral çöküntüsünü yaşamalı. Korkarım sizi götürmek pek de kolay olmayacak. Şoför işbirliğini kabul etseydi, bu bile çok tehlikeli. Hep birlikte cezaevini boylarız ve elimize hiçbir şey geçmez. Sizi bulmak, sizinle konuşmak umuduyla geldik buraya. Ama sizi kurtarmak için resmi bir yardım bulmak zorundayız. Bu dağ köyüne gelmemizi herkes engellemeye çalıştı. Taiz'de buralı insanların birer haydut olduğunu ve işlerine karışan yabancıları rahatça öldürdüklerini söylediler. Bu bölgedeki nüfusun bile hükümet tarafından bilinmediğini eklediler. Anlaşılan bütün sayı memurları ortadan yok olmuş. Bu dağlarda kimse silahsız dolaşamıyormuş. Turistlerin girmesine de izin vermiyorlarmış. Biliyorum, 7 yıldır kimseye rastlamadık. Köyleri saptamakta çok zor oldu. Harita yok, iz yok. Rehber olarak bu hanımı tutmasaydık şoför bile bulamayacaktık. Yol korkunçtu. Yolun ne kadar korkunç olduğunu biliyorum ama elimden gelse yaya gidebilirim. Elin ani manzara değişimlerine şaşırmış görünüyor. vahalar, meyve ağaçları, üzerinde yalı çapkınları bulunan akarsular ve birden gelen boşluk, kurak çöl, kayalık dağlar.
Ayrım sonu.